Ayrım 6.
37 insanla birlikte yakılıp yok edilen, devlete, hükümete, yöneticilere, güvenlik güçlerine, orduya, Büyük Millet Meclisi'ne ve Tanrı'ya olan inancımız, güvenimizdi. Aradan günler, haftalar geçti. Günler geçtikçe ölülerimiz ve yitirdiklerimiz çoğaldı. Günler geçtikçe utancımız arttı. Yazarlarını, şairlerini, sanatçılarını, aydınlarını diri diri yakan bir ülke, bir millet olmanın utancı, yetkililerin vurdum duymazlığı karşısında dehşete dönüştü. Oysa bu utancı içlerinde, yüreklerinde duymayanların geleceği düşlemeye hakları yoktu. Olayın ertesi gününden başlayarak tüm medya elbet konuyla ilgilendi. Beni şaşırtan, düşüncelerine katılayım ya da katılmayayım, aklı başında diyebildiğim birçok köşe yazarının da olayı vahşet, felaket diye nitelemesinden sonra cümleyi bitirmeden bir de koskoca ama eklemesi. Evet ama Aziz Nesin'de ya da evet ama Sivas'ta, kimi Aziz Nesin'in, kimi henüz bilmedikleri, okumadıkları konuşmayı yapmasını, kimi de o konuşmayı Sivas'ta yapmasını, neredeyse olayların özürü gibi göstermeye çalıştı. Kimin nerede, nasıl ve ne kadar konuşabileceğine dair bir çizelge, bir harita düzenleyip, yurt çapında dağıtılması düşünüldü mü, düşünülmedi mi, onu bilemiyorum. Ama bu uzlaşmacı tavır utancımı daha da artıracaktı. Geçen günler içinde Sivas'ta aydınları yakmakla kendilerini görevlendirmiş olan gözü dönmüşler, kendi deyişleriyle cehennem ateşini körüklemekten geri kalmadılar. İşte Taraf dergisinden kimi alıntılar. Sivas'ta insanlarımız yargılama ve cezalandırma hakkını kullanmıştır. Yargılama ve cezalandırma hakkı ancak Müslümanlarındır. Bunun lamı cimi yok. Yasa dışı TC'nin hiçbir hakkı yoktur. 1 Eylül 1993 sayısı sayfa 6. Dinsiz Cumhuriyeti yıkma yolunda en önde giden Sivas'ın yiğit Müslümanlarına teşekkürü bir borç biliriz. 1 Ekim sayısı sayfa 13. Karar çıkmıştır. İslam'da şiddet yoktur diyen her kim olursa olsun, aynen Kemalist ve dolayısıyla işgal yanlısı bir kafirdir. Nifak ve fitnecilerin katli hak ve önceliklidir. Yaşasın Anadolu halkının şeriat için silahlı mücadelesi. 1 Ekim sayfa 11. Sivas katliamı ve şanlı Sivas kıyımı yaygınlaşarak devam edecektir. Sivaslı kardeşlerimize destek olmak, onların yaktığı meşaleyi yurdun her tarafına taşımak boynumuzun borcudur. 1 Ekim sayfa 21. Geçen günler içinde yukarıdakiler ve benzeri yazılardan yola çıkarak Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın o günlerin başbakanı Tansu Çiller'e yönelttiği sorular yanıtsız kaldı. Geçen günler içinde Sivas katliamının sanıkları, insanları diri diri yakanlar aleyhine dava da açıldı. Sanık avukatlarından biri de Refah Partisi yöneticilerinden Şevket Kazandı. Bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olacaktı. Her ay birer hafta olmak üzere devam eden 124 sanıklı davada, video ve fotoğraflarda teşhis edilen sanıklardan 26'sının tanıklar tarafından da teşhis edilmiş olmalarına karşın 1994 Mart ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bunları başka tahliyeler izledi. Geçen günler içinde bu davaya, duruşmalara, ölenlerin yakınları ve basının girmesi yasaklandı. Bu gizlilik, bu kapalılıkla kamuoyunun bilgilenmesi, haber alma hakkı ortadan kalktı ve halkın mahkemeye güveni sarsıldı. Oysa ben sanıyordum ki, Türkiye Cumhuriyeti ilkelerinden ödün verilemez. İnanıyordum ki, bu devleti var eden, ayakta tutan ilkeleri dinamitlemeye hedef alan, tarihimizin bu en korkunç kıyımının sanıkları en açık biçimde yargılanacaktı. En azından bir daha böyle katliamlar olmasın diye. Ankara'dayım. 20 Aralık 1994 günü. Ankara'da sisli ve puslu, pis bir gün. Bugün Ankara'da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Sivas katliamının karar duruşması var. Yüzyıllar önce değil, 1,5 yıl önceydi. Ve bugün Ankara'da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Sivas davasının karar aşamasını izleyen gazetecilerden biriyim. Daha doğrusu mahkeme kapısında ve koridorda ve merdiven aralarında ve avluda ve ön ya da arka kapıda bekleşenler arasındayım. Bugün bile son ana dek içeri girmemiz yasak. Ankara'nın sisli ve puslu havasında içime işleyen umutsuzluğu, acıyı, kahrolmayı, devlete ve adalete duyduğum güvensizliği bıçak gibi yaran, kulaklarıma ve yüreğime saplanan yine aynı çığlık. Sanıklar yine ya İslam ya ölüm diye haykırıyor. Bu kez sokaklarda, alanlarda değil, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde bağırıyorlar. Karar aşamasından önce duruşmaya ara verildiğinde kapatıldıkları yerde bağırıyorlar ve sesleri mazgallardan bize ulaşıyor. Ey cahiller diye haykırıyorlar. Ey cahiller, saklanacak delik arayın kendinize. Şeytanın köleleri, şeytana ve size savaş açtık. Bunu böyle bilin. Hepiniz düşmanımızsınız. Düşmana ve kitapsızlara ölüm. Bir Sivas yetmez, daha çok Sivas diye haykırıyorlar. Saatler geçiyor. Sis, pus ve pis hava dağılmıyor. Sanıklar duruşma salonlarına girip çıkarken aramızdan geçiyorlar. Ve gözlerimizin içine baka baka sloganlarını haykırıyorlar. Saatler ilerledikçe sloganlara yenileri ekleniyor. Komünistler Moskova'ya, Amerikan köpekleri ve Sivas'ı basın yaktı. Bu sonuncu slogana mahkeme heyeti ve güvenlik görevlileri de katılıyor olsa gerek. Çünkü biz, basın üyelerine de neredeyse suçlu muamelesi yapılıyor. Karar açıklandığında sözlü şiddete eylem karışıyor. Salona yeni alınmıştık ki salon yine boşaltılıyor. Ve basın üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti yargıçları, savcıları, kafalarına fırlatılan iskemle, bozuk para ve benzerinden kendilerini korumak için kürsülerin, sıraların altlarına kaçışıyor. O gün Ankara'da, Ankara'nın o sisli ve puslu pis havasından daha önce Sivas'ta yitirdiklerimizi bir kez daha yitirdik. Artık biliyordum, tehlikede olan geleceğimizdi. Sivas olayları üzerinden 2 yıl geçmişti ki o gün Barolar Birliği Başkanı olan Önder Sav'dan aşağıdaki bilgileri aldım ve bir değerlendirme yapmasını istedim. Sivas olaylarıyla ilgili 124 kişi yargılandı. Biri kaçak bulunamadı. Hani televizyonda izledik. Aziz Nesin'i itfaiye merdivenlerinden iteklerken gördüğümüz Refah Partili belediye meclisi üyesi. 37 kişi beraat etti. 60 kişi toplu gösteri kanununa aykırı davranmak, gösteride cebir, şiddet kullanmaktan 3 yıla kadar hafif cezalar aldı. 17 kişi bina yakmak, birden çok ölüme sebebiyet vermekten, 9 elebaşı da yakma, yıkmadan 20 yıla mahkum oldu. Ancak bu 20 yıllık cezalar Aziz Nesin'in tahriki nedeniyle 15 yıla indirildi. Temyiz aşaması sürüyor. Önder Sav'ı dinliyorum. Ölüm cezasına karşıyız. Ama Sivas olaylarının cezası bu değildi. Hukuki değerlendirme yanlış oldu. Hiçbir bahane, hiçbir gerekçe düşüncelerinden dolayı insanların yakılmasını açıklayamaz ve hiçbir ceza bunları aklayamaz. Bunu yapanlar toplumda, kamu vicdanında ölünceye dek, hatta öldükten sonra da suçlanacak. Ama ortada şu var. Bu mahkeme bu olayın mahkemesi olamadı. Çünkü Cumhuriyet tarihimizin en gerici ayaklanmasıydı Sivas olayı. Bu kanım hiç değişmedi. Laikliğe, cumhuriyete ve demokratik hukuk devletine bir başkaldırı. Devletin erkleri olan yargı, yürütme ve yasama organlarının bunu görmezlikten geldiğini belirten Önder Sav, bir noktaya daha dikkati çekiyor. Sivas'ta çoluğunu çocuğunu, kardeşini eşini yitirenler devlete başvurdu. Ölenleri hiçbir şey geri getiremez, acıyı silemez. Ama devlet 5 kuruş vermemekte direndi. Devletin bu kayıtsızlığı da umut kırıcıdır. Bugün hele mahkemeyi de gördükten sonra ben sormadan edemiyorum. Sivas katliamı dün müydü yoksa geleceğimiz mi? Nemrut öyküsü. Nemrut dağının tepesindeyim. Güneş doğmak üzere. Şimdilik her şey, her yer alacakaranlık. Sonra ilk ışınlarla müthiş bir gösteri başlıyor. Önce renkler, sonra çizgiler ve şekiller beliriyor. Aşağılarda bir yerlerde Fırat akıyor. Ardında Harran Ovası, Urfa. Hani neredeyse Suriye'yi görür gibiyim. Ve yanı başımda heykeller, tanrılar ve krallar. Tanrılar tanrısı, yerin göğün tüm evrenin sahibi, koca bıyıklı, koca sakallı Zeus baba bir. Karanlık nedir tanımayan, yalan nedir bilmeyen, altın diriyle herkesi büyüleyen, insanlarla tanrılar arasında iletişimi sağlamakla görevli, ışık ve dostluk tanrısı Apollon 2. Kahramanlıklarıyla ünlü, güçlü, kuvvetli, korkusuz Herakles 3. Tuttuğunu altın eden, bir veren toprağa 10 verdiren bereket tanrıçası Fortuna 4. Bir de tanrı değilse bile kral olduğu için biz insanlardan ayrıcalığı olan Komagene kralı Antiochos 5. 5'i birden karşıma dizilmişler, 2000 yıldır durdukları yerde hiç kıpırdamadan bana bakıyorlar. Ama boş gözlerle bakıyorlar. Taş gibi bakıyorlar, heykel gibi bakıyorlar. Öyle boş gözlerle bakacağınıza bir şeyler yapın diye haykırıyorum. Ne bakışları değişiyor, ne tavırları. Hey, duymuyor musunuz? Zeus baba, sana sesleniyorum. Bu mu senin adaletin? Tanrılar artık öylesine alet edilir oldular ki insanlara, bari vazgeçeyim tanrıların adaletinden, insanlarınkine sığınayım dedim ama... Bu ülkeyi yönetenler bir önceki yöneticilerden hesap soramazsa ya da sorabilecek durumda değilse, insanların adalete güveni kalmamışsa ve bu güveni yeniden sağlayacak hiçbir şey yapılmıyorsa, hakkını aramanın yolu mafyanın kucağından geçiyorsa, adalet ve yargı sisteminin gücü yalnızca yazanları, konuşanları, düşüncelerini açıklayanları ya da fırından ekmek çalan çocukları yakalayıp içeri tıkmaya yetiyorsa, ne anladım ben senin tanrıların tanrısı oluşundan ey Zeus? Hey Fortuna, bereket tanrıçası, sana söylüyorum. Hırsızlar, soyguncular, yiyiciler, açgözlüler, doymak bilmeyenler tutmuşsa tüm köşe başlarını, rüşvet almadan, rüşvet vermeden, adamını bulmadan, çıkar ilişkilerine bağlanmadan işini yürütmenin yoksa olanağı, hırsızın hırsızdan hesap sormadığı bir düzende, sırf bu hesap sorulmasın diye hırsızlar bir olup soyunuyorsa ülkeyi yönetmeye, köşeyi dönme, daha çok mal mülk edinme, daha çok tüketme tek geçerli ilke, en büyük erdem haline dönüştürülüyorsa, ne anladım ben senin her tuttuğunu altın edişinden Fortuna? Hey kahramanlar kahramanı Herakles! Bir ülkenin korkusuzları, bu ülkenin kahramanları, en değerli insanları faili meçhul cinayetlere kurban ediliyorsa, failler bulunmasın, ortaya çıkmasın ki, yani faili meçhul cinayetlere davetiye çıkarılsın diye elden her gelen yapılıyorsa, içinde yaşadığımız hainlik düzeni defalarca ortaya konduğu, yazıldığı halde bunlar yok sayılıyor, hiç söylenmemiş, yazılmamış sayılıyorsa, bir ülkede gerçek kahramanlar cezalandırılıp, korkaklar, hainler, kahraman ilan edilip ödüllendiriliyorsa, ne anladım ben senin kahramanlığından Herakles? Ey doğruluk ve ışık tanrısı Apollon! Yalancılar sarmışsa dört bir yanımızı ve artık gözlerimizin içine baka baka yalan söylüyorlarsa, yalan söyledikleri ortaya çıktığında, yüzlerine vurulduğunda, vazgeçtim utanmalarından, kılları bile kıpırdamıyorsa, bir gün önce söylediklerinin tam tersini bir gün sonra söyleyebiliyor ve yüzleri kızarmıyorsa, ışığın, bilimin, aydınlığın değil, karanlığın savunusu yapılıyorsa, insanı ve toplumu ileriye taşıyacak ilkeler ve değerler yerine geriye ve daha geriye, orta çağ karanlığına götürecek ilkelere ve değerlere yol açılıyorsa, kişisel çıkarları korumak adına bu yola geçit veriliyorsa, bellekler boşalsın, herkesin belleği hep unutkan kalsın isteniyorsa ve belleksiz bir toplum olmamız hedefleniyorsa, neden sonuç ilişkileri üzerine düşünmektense rastlantısal bulgularla saman alevi gibi bir parlayıp bir sönmemiz yeğleniyorsa, ne anladım ben senin aklından, aydınlığından ve doğruluğundan Apollon? Tanrı değil de kral olan ama tanrıların arasına yerleştirilmiş taştan kocaman kafanla, tanrılarınkinden hiç de aşağı kalmayan heybetli duruşunla, Kral Antiochos, bir çift sözde sana. Liderler iktidar hırsıyla yanıp yanıp tutuşuyorlarsa, iktidar hırsı, dünyadaki her şeyin, insandaki her şeyin, tüm değerlerin, insanı insan yapan değerlerin önüne geçiyorsa, ne pahasına olursa olsun iktidarı başkalarına bırakmayayım diye her yol mübahsa, biraz daha oy alabilmek için, milletvekili pazarlığı için, başkan olabilmek için, bakan olabilmek için, müdür olabilmek için her ilke, her değer yok sayılabiliyorsa, köşe başlarındakiler kendi aile çevrelerinin çıkarları için harcadıkları çabanın binde birini ülkeleri için harcamıyorlarsa, ne anladım ben senin krallığından Kral Antiochos, boşuna dememiş atalarımız, balık baştan kokar diye. Nemrut Dağı'nın tepesinde karşımda beş koca kafa heykelini görünce işte dayanamayıp böyle konuşmaya başladım. Konuşuyorum çünkü günlerdir Urfalıları, Dutlucalıları, Yaslıcalıları, Harranlıları, Mardinlileri, Cizrelileri, Samsatlıları, Kahtalıları, Adıyamanlıları dinlemişim. Hep onlar konuşmuş, ben dinlemişim. Onlar beni doldurdular, ben de içimdekileri karşımdaki o heybetli heykellere boşalttım. Ve hiç inanmayacaksınız ama 2000 küsur yıldır kıpırdamadan duran, Taş oldukları için taş gibi duran o dev kafaların dudakları hafifçe kıpırdadı ve o dudaklardan koro halinde şu sözler yükseldi. Bir ülkede bütün bunlar oluyorsa, olabiliyorsa bu düzen, bu talan ve soygun düzeni böyle gitsin, böyle devam etsin diyedir. Biliyorum inanmayacaksınız. Önce ben de inanmakta güçlük çektim. Belki de diyordum, belki de 2150 metrelik yükseklikten başım döndü ya da alışık olmadığımdan oksijen çarpmasına tutuldum ya da aşağılarda akan Fırat'ın sesi kulaklarıma doldu da ben heykeller konuşuyor sandım. Şaşkınlık içinde benden başka onları duyan oldu mu diye çevreme bakınırken biraz ileride yerdeki taşlarla oynayan bir çocuk gördüm. 10 yaşlarında olmalıydı. Ona baktığımı gördü, fırladı yanıma geldi. Çok şaşkın görünüyorsun. Bende ses yok. Fazla düşünmeye değmez. Bu bızlık ne biliyor benim ne düşündüğümü? Sen şükret ki bu düzen değişmeli diye bağırmadılar. Yoksa kelleleri bir daha uçardı. Ne diyorsun sen diye haykırmışım. O duymazlıktan geldi ve sakin sakin en iyisi bunların ne olduğunu sana anlatayım diye başladı ve makineli tüfek gibi sürdürdü. Şu Zeus, şu Apollon, şu Herakles, şu Fortuna, bu da Kral Antiochos. Komagenelerin kralı 1. Antiochos. Bu dağın tepesine yaptırmış mezarını. Kendi heykelini de tanrı heykellerinin ortasına oturtmuş. Heykellerin tümü oturur durumdaymış. Sonradan koltukları gitmiş, kelleleri kalmış. Gördüğün gibi kellelerde yerde. Kral Antiochos İsa'dan önce 62-32 yıllarında yaşamış. Komageneler hem Perslerle hem de İskender'le akrabalığı olan bir krallık. Fazla dayanmamışlar. İsa'dan sonra 72'de Roma egemenliğine girip yok olmuşlar. Zar zor sözünü kesebildim. Bırak şimdi bunları. Yani bunları biliyorum zaten. Ama demin sen ne dedin? Hiçbir şey demedim. Buranın tarihini anlatıyorum. Sözümü kesme de bitireyim. Hani buraya gelmek için araba yolundan ayrıldıktan sonra 50 metre yüksekliğe ufalanmış taşlar, kayalar arasından çıktın ya, bütün o taşlar mezarın içinden boşaltılmış. Aslında tümülüsün tepesinde iki teras, doğu ve batı terasları vardı. Birbirinin aynısı, birbirine simetrik iki teras. Şimdi üzerinde durduğumuz batı terası. Doğudakinde topu topuna bir heykel kalmış. Burada ise 5. Şu gördüğün kocaman kartal ve aslan heykelleri de cabası. Kes artık, bunları dinlemek istemiyorum, dedim. Peki biz de başka telden çalarız, dedi ve sürdürdü. Tüm bu heykeller, geç Roma, erken Helenistik dönemin özelliklerini taşır. İdealize edilmişliği, kalın sert çizgileri, ayrıntılara gösterilen önemi vurgular. Ancak bu kutsal alana girişi belirleyen ve hala yerli yerinde duran dev kapı ile iki teras arasında geçişler ve tüm alanın düzenlenmesi Hitit etkisini ortaya koyar. 10 yaşındasın ve bilmediğin yok dedim. 10 yaşında olduğumu kim söyledi? Değilim. Ayrıca sen benim yaşımı bırak da hesapla bakalım. Bu komageneler kaçta kaç Hititlerden, kaçta kaç Romalılardan etkilendi diye. Sizler bayılırsınız böyle hesaplara. Üstelik komagenelerin Malazgirt Savaşı yok ki ondan öncesi, yok ondan sonrası diye atıp tutsunlar. Bana bak sen bay çok bilmiş, nerelisin sen? Buralıyım dedi ve sustu. Hazır sustu, ben heykellerin arasında dolaşıyorum. Bunlardaki geç Roma, erken Helen izlerini sürüyorum. O da peşimden geliyor, hiç konuşmuyor. Heykellerin dudakları artık hiç oynamıyor. Çocuk hala yanımda, peşim sıra geliyor. Dayanamadım, gel arkadaş olalım, senin adın ne? Çocukta cevap yok. Benim adım Zeynep, seninki? Söyledi ve hemen ekledi. Off the record. Yazmamam koşuluyla söylediği için yazmıyorum. Ama doğrusu bu gizliliğe de bir anlam veremedim. Heykeller arasında dolaşırken bir ara kendimi tutamadım, Apollon'un dudaklarına uzandım ve parmaklarımı buz gibi sert, suskun dudaklarda dolaştırdım. Çocuk gördü, boşuna uğraşma bir daha konuşmazlar dedi. Demek o da duydu, o da biliyor heykellerin konuştuğunu. Bilmez miyim? Onlara konuşmayı ben öğrettim. En ilgilendikleri konu ekonomi politika. Düzenin değişmesi gerektiğini iyice bellediler. Herkesle konuşmazlar ve yalnız güneş doğarken konuşurlar. Ve bu sözler üzerine çocuk hızla yanımdan uzaklaşmaya başladı. Dur bir dakika diye seslendim. Seni ararsam nerede bulabilirim? Bulamazsın diye geri seslendi. Ama çok istersen Haker Reha Sete örgütüne haber sal yeter. Ne örgütü ne örgütü? Hitit, Komagene, Roma, Helen, Selçuk, Türk örgütü. Haber saldıktan sonra ilk güneş doğuşunda burada bulursun beni. ve bu sözlerle birlikte ortadan kayboldu. Güneş iyice yükselmişti. Çocukla yeniden karşılaşabilmem için yarın sabahı beklemeliydim. Kararımı çoktan verdim. Bu akşam Adıyaman'a varır varmaz Hakke Reha Sete örgütüne haber salacağım. Harran, ah yüreğim. Harran'dayım ve Harran'a aşık oldum. Bu aşk biraz da gecikmiş bir aşk. Yıllardır kitaplardan, fotoğraflardan tanıyorum Harran'ı. Ama tanıyorum sözü bile pek doğru değil. Bir yörenin insanlarını tanımadan, onlarla birlikte gülmeden, ağlamadan, sorunlarını paylaşmadan, onlarla haşır neşir olmadan o yöreyi tanımak hiç mümkün mü? Gecikmiş de olsam işte Harran'dayım ve tam beklediğim gibi ilk bakışta vuruldum. Urfa'dan Harran'a giden tozlu dar yolda başladı gözlerim kamaşmaya. Ne dediniz? Asfalt mı? Hadi canım güldürmeyin beni. Yıl 1984'tü. Çağ atlama edebiyatı yapıyorduk ama Urfa'dan Harran'a henüz yol yapamamıştık. Atatürk Barajı'nın temeli atılalı henüz bir yıl olmuştu. Urfa Tüneli'nin ucundaki ışık henüz görünürlerde yoktu. Görünürlerde olan baraj yapımında sonsuz bir çaba, güç ve emekle, yaptıkları işe canı gönülden sarılmış insanlar ve bu insanların geleceğe ilişkin besledikleri sonsuz umuttu. Harran'a doğru tozu dumana katarak ilerlerken ne tozu görüyordum ne de dumanı. Yalnızca gözlerim kamaşıyordu. O beyazlığa, o ışığa, o aydınlığa gözlerimi alıştırabilmek için çaba sarf etmem gerekiyordu. Gözün görebildiği kadar uzanan ama sanki sonsuza dek uzanan bir düzlük. Bu düzlükten bir beyazlık yayılıyor. Hayır, yayılmıyor, yerden yukarı yükseliyor. Akşamüstü saat 6'ydı. Yanımdaki iki Urfalı'ya bu beyazlığın ne olduğunu sordum. Şaşkın şaşkın yüzüme baktılar. Her zaman gelip geçtikleri bu yolda renkleri, ışığı öyle kanıksamışlar ki bu kadın ne sayıklıyor diye tuhaf tuhaf yüzüme baktılar ve ''Beyazlık yoktur, Harran Ovası'dır'' dediler. Aydınlık, ışık, beyazlık Harran Ovası'ydı. Harran Ovası, yeni adıyla Altınbaşak. Adetimizdir. 5000 yıllık Harran adını 1973'te Altınbaşak'a çevirmişiz. Benim aydınlık dediğim, ışık, beyazlık dediğim, akşam güneşinde buğday, arpa başaklarının altın sarısı renginin kırılmasından başka bir şey değildi. Uçsuz bucaksızlığıyla, zengin toprağın her yerinden fışkıran verimliliğiyle, İlk göreni şaşkına çeviren bu görüntünün gerisinde hani beylik deyişle acı bir gerçek yatıyordu, susuzluk. Gözlerim o ışığa, o beyazlığa alıştıktan sonra görebildim, başakların bir karış olduklarını. Sulansaydı, sulanabilseydi eğer, başakların boyları boyumu geçecekti. O günlerde Harran Ovası suya hasretti. Harran Ovası'nı bir uçtan ötekine geçerken kafamdaki bilgileri tazeliyorum. Harran adına İsa'dan önce 3000 yılına ait çivi yazılarında rastlanıyor. Ansiklopedilere göre Harran yol, geçit demek. Urfa ve yöresinde konuştuğum herkese göre verimli demek. Önce Babil, sonra Asurluların merkezlerinden biri. Tevrat, Hazreti İbrahim'in burada yaşadığını söylüyor. Bu topraklar sırayla Medler, Romalılar, Partlar, Sasaniler, Emeviler egemenliğinde. Sonra Haçlılarla Hartuklular arasında savaşlara, Moğol istilasına tanık olmuş. Birinci Selim'le Osmanlı topraklarına katılmış.